Ayrım 14, Duman Olan Adam, May Siyoval, sayfa 202. Martin Beck adamları dertleriyle baş başa bırakıp kantine gitti ve bir fincan çay aldı. İç cebinden Şluka'nın mektubunu çıkarıp kısacık ifadeleri tekrar okudu. Arkasında bir yerde birileri konuşup duruyordu. ''Kusura bakmayın, soruyorum ama bu gerçekten Mazarin Cupcake mi?''
''Başka ne olacaktı?''
''Bir sanat eseri mesela. İnsan yemeğe kıyamıyor. Fırın müzesi bunu dikkate almalı.''
''Beğenmediysen başka yere gidebilirsin.''
''Evet, mesela iki kat aşağıya inip üstünde tehlikeli silahları olduğu için kendini ihbar edebilirsin. Bir Mazarin Cupcake sipariş ediyorum. Tutmuş bana İsveç Devlet Demir Yolları'nın bile servis ederken yüzü kızaracağı fosilleşmiş bir fetüs getiriyorsun. Ben hassas bir insanım ve...''
''Hassas ha? Ah, bu arada bunu tezgahtan kendi ellerinle seçtin.''
Martin Beck arkasını dönüp Kolberg'e baktı. ''Selam.'' dedi.
''Selam.''
İkisi de pek şaşırmış değildi. Kolberg bu tatsız keki kenara koyup ''Ne zaman döndün?'' dedi.
''Şimdi. Burada ne yapıyorsun?''
''Backlund adında birisiyle konuşmayı düşünüyordum.''
''Ben de.''
''Aslında burada bir işim daha vardı.'' dedi Kolberg özür diler gibi. 10 dakika sonra saat 5'ti. Birlikte alt kata indiler. Backlund sıradan bir yüze sahip, yaşı geçkin babacan bir adamdı. Tokalaştılar.
''Ah tamam, Stockholm'den ağır toplar ha?''
İkisine iki sandalye çıkarıp otururken devam etti.
''Eh harika, bu şerefi neye borçluyuz?''
''12. gecenin arifesinde bir bıçaklama hadisesi yaşanmış.'' dedi Kolberg. ''Matson adında bir adam.''
''Evet doğru, olayı hatırlıyorum. Dosyası kapandı, kimse şikayetçi olmadı.''
''Tam olarak ne olmuştu?'' dedi Martin Beck.
Bir dakika, dosyayı getireyim.''
Backlund adındaki adam dışarı çıkıp yaklaşık 10 dakika sonra ucundan zımbalanmış, daktiloda yazılmış bir raporla geri döndü. Rapor son derece ayrıntılıydı. Backlund bir süre sayfaları karıştırdı. Keyifle ve gururla raporla yeniden sıkı fıkı oldu.
''Sonunda en iyisi en baştan alalım.'' dedi. ''Biz sadece olan biten hakkında genel bir fikir edinmek istiyoruz.'' dedi Kolberg.
''Anladım. 6 Ocak gecesi saat 1.23'te devriye memuru Christianson ve devriye memuru Quant nöbette. Burada Linne Caddesi'nde arabalarıyla devriye atarken Limham'da Svea Caddesi 26 numaraya gelmeleri söylendi. Birisi bıçaklanmış deniyordu. Devriye memurları anında bu adrese gitti. Saat 1.29'da oradaydılar. Karşılarında gazeteci olduğunu söyleyen bir adamı buldular. Alf Sixten Matson denen birisiydi. Stockholm'de Fleming Caddesi 34 numarada oturuyormuş. Matson aynı zamanda Malmö'de yaşayan ve Limham üzerinde Svea Caddesi 26 numarada ikamet eden Bengt Eilert Jönsson tarafından saldırıya uğradığını ve bıçaklandığını iddia etmiştir. Sol dirseğinin dış tarafında yaklaşık 5 santim uzunluğunda bir bıçak yarası olan Matson, devriye memuru Christianson ve Quant tarafından devlet hastanesi acil servisine kaldırılırken, Bengt Eilert Jönsson da devriye memurları, Christianson ve Quant tarafından çağrılmış olan devriye memurları Elofson ve Borklund tarafından gözaltına alınıp Malmö'deki emniyet müdürlüğüne getirilmiştir. İki adam da alkollüydü.
Christianson ve Quant. Backlund, Kolberg'e serzeniş içinde bakıp devam etti.
Matson Devlet Hastanesi'nin acilinde tedavisini gördükten sonra ifade vermek üzere Malmö'deki karakola getirildi. Matson verdiği ifadede 5 Ağustos 1933 Mölndal doğumlu olduğunu ve şimdilerde...
''Bir dakika.'' dedi Martin Beck. ''Bu ayrıntıların hepsine gerek yok.''
''Ah ama anlatmam lazım. Hepsini etraflıca gözden geçirmezsek net bir resim çizmeniz kolay olmaz.''
''O rapor net bir resim çiziyor mu?''
''Bu soruya hem evet hem hayır şeklinde cevap verebilirim. İfadeler oldukça farklı. Zamanları da öyle. İki ifade de son derece muğlak. O yüzden hiçbir dava açılmadı.''
''Matson'u kim sorguya çekti?''
''Ben çektim. Hem de en ince detayına kadar.''
''Sarhoş muydu?''
''Bir saniye. Evet, işte burada. Alkol aldığını itiraf etti ama aşırıya kaçtığını inkar etti.''
Davranışları nasıldı?
O konuda bir not almadım. Ancak Christianson demiş ki, bir dakika, burada yalpalayarak yürüyormuş. Ses tonu sakinmiş ama peltekmiş.
Martin Beck pes etti. Kolberg daha dişli çıktı. Dış görünüşü nasıldı?
Bu konuda bir not almadım ama genel görüntüsünün düzgün ve derli toplu olduğunu hatırlıyorum.
Bıçaklandığı zaman ne olmuş?
Olayların tam gidişatının net bir resmini çıkarmak zor denebilir. İkisinin anlattıkları çelişiyor. Doğru hatırlıyorsam, evet doğru ya, Mattson yaralanmanın gece yarısı olduğunu belirtti. Öte yandan Jönsson'a göre olay gece birden önce meydana gelmemişti. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak çok zordu.
Saldırıya mı uğramış?
Jönsson'un ifadesi burada. Bengt Eilert Jönsson demiş ki o ve Mattson meslek gereği tanışmışlar. Yaklaşık 3 yıldır arkadaşlarmış ve 5 Ocak sabahı tesadüfen Savoy Otel'de kalan ve tek başına olan Mattson ile karşılaşmış. Mattson da onu evine akşam yemeğine davet etmiş. İkisi,
evet ama saldırı hakkında ne demiş?
Backlund şimdi bir nebze sinir olmuş gibi görünüyordu. Birkaç sayfa daha çevirdi.
Jönsson kasten saldırdığını inkar etmiş. Ancak saat 1'i çeyrek geçe Mattson'u ittiğini itiraf etmiş. Bunun üstüne belki adam yere devrilip elinde tuttuğu cam bardakla kolunu kesmiş olabilirmiş.
Peki ama Mattson bıçaklanmış mıydı?
O soruyla daha önceki bir bölümde ilgilenmiştik. Bir bakayım, işte buradaymış. Mattson saat 11'den önce bir ara Bengt Jönsson ile itişip kakıştığını, dolayısıyla büyük olasılıkla Jönsson'un evinde daha önceden gördüğü bir bıçakla sol kolundan yaralandığını itiraf etmiş. Kendiniz de bakabilirsiniz. Saat 11'den hemen önce. Biri çeyrek geçe. 2 saat 20 dakikalık bir fark. Ayrıca devlet hastanesi doktorundan bir rapor aldık. Yarayı 5 santimlik bir doku yaralanması olarak tanımlamış. Açık açık kanıyormuş. Yaranın kenarları...
Kolberg öne doğru eğilip raporu okuyan adama sert bir bakış fırlattı. Onlarla o kadar ilgilenmiyoruz. Sen kendin ne düşünüyorsun? Bir şey olmuş işte. Neden? Nasıl meydana çıktı?
Diğer adam artık sinir olduğunu daha fazla gizleyemedi. Gözlüğünü çıkarıp büyük bir şevkle temizlemeye başladı.
Ah şimdi lütfen, lütfen dedi. Olmuş. Her şey bu ilk baştaki sorgularda kılı kırk yararak incelendi. Eğer hepsini size aktaramayacaksam o zaman davayı size nasıl doğru düzgün açıklayabileceğimi bilmiyorum. İsterseniz bunları kendiniz okuyun.
Raporu masanın kenarına koydu. Martin Beck huzursuzca sayfaları karıştırdı ve en arkaya eklenmiş olan olay yeri fotoğraflarına baktı. Fotoğraflarda bir mutfak, bir oturma odası ve bazı taş merdivenler görülüyordu. Her şey temiz ve düzenliydi. Merdivenlerin basamaklarında bir kuruş İsveç kronundan büyük olmayan koyu renkte birkaç leke vardı. Eğer etrafları beyaz oklarla işaretlenmiş olmasaydı insanın gözü zor seçerdi. Martin Beck belgeyi Kolberg'e uzattı, parmaklarıyla koltuğun kol koyma yerini hafifçe vurdu ve Mattson bu odada mı sorguya çekildi dedi.
Evet bu odada.
Herhalde uzun uzun konuşmuşsunuzdur.
Evet ayrıntılı bir ifade vermek zorundaydı.
Nasıl bir izlem uyandırdı sizde bir insan olarak yani?
Backlund'un artık heyheyleri iyice gelmişti. Sandalyesinde oturamadı. Cilalı masasındaki eşyaları oradan alıp başka bir yere koyuyor. Sonra gene eski yerlerine diziyordu.
İzlenim dedi. Her şey bu ilk soruşturmanın içinde kapsamlı şekilde yazıldı. Size anlattım zaten. Her neyse hadise özel mülk sınırları içinde meydana gelmiş. Ve günün sonunda Mattson davacı olmak istememiş. Bilmek istediğiniz nedir anlamıyorum.
Kolberg raporu hiç açmadan yerine koydu. Sonra son bir girişimde bulundu.
Alf Mattson hakkındaki kişisel görüşünü öğrenmek istiyoruz. Hiçbir kişisel görüşüm yok dedi adam.
Yanından ayrıldıklarında adam masasında oturmuş, kasılmış ve kınayan bir ifadeyle raporunu okuyordu.
Ne insanlar var dedi Kolberg asansöre binince.
24. Bölüm. Bengt Jönsson'un evi açık bir verandası ve bahçesi olan gayet küçük bir bungalov gibiydi. Bahçe kapısı açıktı ve içerideki çakıl taşlı patikada sarışın, yanık tenli bir adam, üç tekerlekli bir bisikletin üstüne doğru kamburunu çıkararak eğilmişti. Elleri makine yağıyla kaplıydı. Yerinden çıkmış zinciri tamir etmeye çalışıyordu. 5 yaşlarında biri olan elinde İngiliz anahtarıyla yanında durmuş onu izliyordu. Kolberg ve Martin Beck kapıdan geçince adam ayağa kalkıp ellerini pantolonunun arkasına sildi. 30 yaş civarındaydı. Ekose bir gömlek, haki pantolon ve tahta tabanlı ayakkabı giymişti. ''Bengt Jönsson siz misiniz?'' diye sordu Kolberg. ''Evet benim.'' Adam onlara kuşkulu gözlerle baktı. ''Stockholm Polis Teşkilatı'ndan geliyoruz.'' dedi Martin Beck. ''Bir arkadaşınız hakkında bilgi almaya geldik. Alf Mattsson.''
''Arkadaş.'' dedi adam. ''Pek arkadaş diyemem. Geçen kış olan olay hakkında mı? Uzun zaman önce o defter kapandı gitti sanmıştım.''
''Evet kapandı. Dosyası kapalı ve tekrar açılıp incelenmeyecek. Biz o hadisede sizinle değil Alf Mattsson'la ilgileniyoruz.'' dedi Martin Beck.
''Gazetelerde okudum. Kayıplara karışmış.'' dedi Bengt Jönsson. ''Bir nevi narkotik zincirine dahilmiş. Öyle yazıyordu. Uyuşturucu kullandığını bilmiyordum.''
''Belki de kullanmıyordu. Satıyordu.''
''Of tanrım.'' dedi Bengt Jönsson. ''Ne tür bir bilgi istiyorsunuz? Ben o uyuşturucu olayını bilmiyorum.''
''Onun hakkında genel bir fikir edinmemize yardım edebilirsiniz.'' dedi Martin Beck.
''Ne öğrenmek istiyorsunuz?'' diye sordu sarışın adam.
''Alf Mattsson hakkında bildiğin her şeyi.'' dedi Kolberg.
''Çok az.'' dedi Jönsson. ''3 yıldır tanışmamıza rağmen onu pek tanımıyordum. Geçen kış o olaydan önce topu topu birkaç defa görüşmüştük. Ben de gazeteciyim. Aynı iş peşinde olduğumuzda karşılaşırdık.''
''Bize geçen kış ne olduğunu anlatır mısınız?'' dedi Martin Beck.
''Oturalım öyleyse.'' dedi Jönsson verandaya yürüyerek.
Martin Beck ve Kolberg onu takip etti. Ortada bir masa ve 4 hasır sandalye duruyordu. Martin Beck oturup Jönsson'a sigara ikram etti. Kolberg dikkatlice oturmadan önce sandalyesine şüpheyle baktı. Sandalye adamın ağırlığı altında gıcırdadı.
''Şunu önden belirtme gereği duyuyoruz. Bize anlatacaklarınız, Alf Mattsson'un karakteri hakkında verilen bir ifadeden öte ilgimizi çekmiyor. Ne biz ne Malmö Emniyet Müdürlüğü'nün tekrar bu dosyayı kurcalaması için ortada bir sebep yok.'' dedi Martin Beck. ''Ne olmuştu?'' ''Alf Mattsson'la tesadüfen yolda karşılaştım. Malmö'de bir otelde kalıyordu ve onu evime akşam yemeğine davet ettim.'' ''Onu aslında çok sevmezdim ama şehirde tek başınaydı. Bana akşam içmeye giderim demişti. O yüzden ben de bize gelmesi daha iyi diye düşündüm. Taksiyle geldi ve bence o sırada ayıktı. Tam olmasa da yine de ayıktı. Sonra yemeğimizi yedik. Yemeğin yanında şnaps ikram ettim. İkimiz de güzel içtik. Yemekten sonra plak dinledik ve viski içtik. Oturup sohbet ediyorduk. Mattsson çabucak sarhoş oldu. Sonra da çok tatsız bir tipe dönüştü. Aynı akşam karımın bir arkadaşı da bizdeydi ve Alfi birdenbire ona dönüp ''Hey seni bir düzsem nasıl olur?'' dedi.
Bengt Jönsson sustu. Martin Beck başını sallayıp ''Devam edin.'' dedi.
''Aynen böyle.'' dedi. ''Karımın arkadaşının canı çok sıkıldı çünkü böyle bir üsluba alışık değildi. Karım çok sinirlendi. Alfiye ayı herifin tekisin dedi. O da karıma orospu dedi. Çok ama çok kabaydı. Sonra ben de sinirlendim. Ona ağzını toplamasını söyleyince kızlar başka odaya geçti.
Jönsson tekrar sustu ve Kolberg sarhoş olunca hep böyle keyif kaçıran biri miydi diye sordu.
Bilmiyorum. Onu daha önce hiç sarhoş görmemiştim.
Sonra ne oldu dedi Martin Beck.
Alfi içmeye devam etti. Ben şahsen o kadar çok içmemiştim ve kafam o kadar kıyak değildi. Ama Alfi içtikçe içti, kafayı çektikçe çekti. Orada oturmuş, hıçkırıyor, geğiriyor, şarkılar söylüyordu. Ve derken birdenbire yere kustu. Onu banyoya götürdüm. Bir süre sonra toparlandı ve biraz ayılır gibi oldu. Ona ortalığı temizleyelim dediğimde, evlendiğin orospu yapsın dedi. Bu laf beni tam anlamıyla çılgına çevirdi ve ona evimden gitmesini söyledim. Ama adam kahkaha atıp geğirerek koltuğa oturdu. Ona bir taksi çağıracağımı söyleyince evimde kalıp karımla yatacağını söyledi. Sonra ben de ona vurdum. Ayağa kalkıp karım hakkında yine pis bir laf edince ona bir daha vurdum. Alfie masanın üstüne düşüp iki tane bardağı kırdı. Sonra onu evden çıkarmaya çalıştım ama adam gitmeyeceğim diye tutturdu. Sonunda karım polis çağırdı. Onlar ancak böyle kurtulabildik.
Anladığım kadarıyla elini yaraladı dedi Kolberg. O nasıl olmuştu?
Kan aktığını gördüm ama ciddi bir şey yoktu bence. Gerçi o sırada o kadar kızmıştım ki umurumda değildi. Düşünce kırılan bardak elini kesmişti. Sonra da kalkıp onu bıçakladığımı iddia etti. Yalan. Benim bıçağım yoktu ki. Bunun üstüne sabaha kadar karakolda sorguya çekildim. Başından sonuna berbat bir olaydı.
O geceden beri Alf Matson'la buluştunuz mu hiç dedi Kolberg.
Ah yok canım hayır. O sabah karakolda gördüğümden beri hiç. Ben o sorguya çeken aynasızla yani pardon polisle konuşup çıktıktan sonra koridorda oturuyordu. Piç herif bir de utanmadan hala bana hey azıcık daha kalmıştı. Hadi senin evine gidip onları da bitirelim dedi. Cevap bile vermedim. Tanrı'ya şükür o günden beri onu görmedim.
Bengt Jönsson ayağa kalkıp durmuş, İngiliz anahtarıyla üç tekerlekli bisiklete vuran oğlunun yanına gitti. Yere çömelip zincirle uğraşmaya başladı.
Size anlatacağım başka bir şey yok. Olay aynen böyle olmuştu dedi omzunun üstünden.
Martin Beck ve Kolberg ayağa kalktılar. Bahçe kapısından geçerlerken adam onlara kafa salladı. Malmö'ye giderlerken yolda Kolberg konuşmaya başladı.
Dostumuz Mason tatlı adammış. Bence başına gerçekten ciddi bir şey gelmişse insanlık çok da büyük bir kayıp yaşamaz. Eğer öyleyse olan senin tatili oldu.
25. Bölüm. Kolberg Gustav Adolf Meydanı'nda St. Jürgen Otel'de kalıyordu. O yüzden Martin Beck'in bavulunu karakoldan aldıktan sonra oraya gittiler. Otel doluydu ama Kolberg ikna yeteneğini kullanınca çok geçmeden bir oda ayarladılar. Martin Beck bavulunu açma zahmetine girmedi. Adadaki karısına telefon etmeyi aklından geçirdi ama saatin çok geç olduğunu fark etti. Karanlıkta sandalla debelenerek gidip karşılığında kocasından eve ne zaman döneceğinin belli olmadığı cevabını alsa zaten mutlu olmayacaktı. Martin Beck soyunup banyoya girdi. Duşun altında dikilirken Kolberg'in kendine has kapıyı yumruklama sesini koridorun başından duydu. Anahtarı içeri almayı unuttuğu için bir iki saniye sonra Kolberg içeri dalmış odadan ona sesleniyordu. Martin Beck duşu kapattı, bornozuna saranıp Kolberg'in yanına gitti.
''Aklıma birden feci bir fikir geldi.'' dedi Kolberg. ''Kerevit sezonu açılalı 5 gün oldu ve muhtemelen daha bir tane bile ağzına sürmedin. Yoksa Macaristan'da kerevit var mıydı?''
''Bildiğim kadarıyla yoktu.'' dedi Martin Beck. ''Hiç görmedim.''
''Hemen giyin, masa ayırttım.''
Yemek salonu kalabalıktı ama ikisine bir köşe masa ayrılmış ve kerevit servisine hazırlanmıştı. İkisinin tabağında da bir kağıt şapka ve önlük, önlüklerin üstünde kırmızı harflerle basılmış bir dörtlük yer alıyordu. Oturdular. Martin Beck mavi krepon kağıdından yapılmış şapkasına tatsızca baktı. Siper bölümü parlak maviydi ve üstünde altın harflerle polis yazıyordu. Kerevitler çok lezizdi. Yerken pek konuşmadılar. Yemekleri bitince Kolberg hala açtı. Hiç değişmez bir durumdu bu. Dolayısıyla üstüne bir de bonfile sipariş etti. Eti beklerken sordu.
Alf Matson ülkeden ayrılmadan önce yanında 4 adam ve 1 kadın varmış. Senin için listesini yaptım odamda.
Güzel dedi Martin Beck. Zor oldu mu?
Hayır sayılmaz. Melander'den yardım aldım.
Melander ya saat kaç?
9:30.
Martin Beck ayağa kalkıp Kolberg'i etiyle baş başa bıraktı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 216.